Vahiy 3. bölüm 5. ayete geldiğimizde şunu kabul etmek gerekir ki 5. ayet zor bir ayet. Diyor ki, galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Galip gelmek, eski deyimle yengi kazanmak, kişinin akli yeteneği ya da gücü ile ilgili değildir. Mesih'in kanı sayesinde gerçekleşir. Evet, bu ayette anlaşılması güç bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Ayeti bir daha okuyalım. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Soy ağaçlarına baktığımızda özellikle vurgulanan iki soy ağacını görüyoruz. Bunların ilki Adem'in soy ağacı kitabındadır ve Yaratılış 5. bölüm 1. ayette karşımıza çıkar. Hepimiz bu kitaptayız, ancak bu bir tür ölüm kitabıdır. İkinci olarak ise İsa Mesih'in Matta 1. bölüm 1. ayette soy ağacı kitabı ifadesiyle karşılaşırız. Bu pek sık kullanılan bir ifade değildir. Yalnızca Adem ve Mesih İsa için kullanılır. İsa Mesih'in soy ağacı kitabı yaşam kitabıdır. Mesih İsa'ya iman ettiğimizde adlarımız bu yaşam kitabına yazılmaktadır. O zaman da şöyle bir soru ortaya çıkar. Yaşam kitabına yazıldıktan sonra çıkmak mümkün olabilir mi? Bir imanlı kurtuluşunu yitirebilir mi? Hayır, bu doğru olsaydı Rab İsa Yuhanna 10. bölüm 28. ayette şöyle demezdi. Onlara sonsuz yaşam veririm. Onlar sonsuza dek yok olmayacaklardır. Hiç kimse de onları elimden kapamayacak. Kutsal kitapta defalarca kurtuluş güvencesi bize verilmektedir. Bu ayeti iyi bir şekilde açıklayan bölümlerin bulunduğu Dr. John Walward'un İsa Mesih'in Esinlemesi adlı kitabında bir yeri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesih'e olan imandan ötürü adlarımızın silinmeyeceği vaadi bulunmaktadır. Bazısı bu kitabın kurtulanların listesi olmayıp Mesih'in uğruna öldüğü kişilerin listesi olduğunu söyler. Bu liste sonsuz olacaktır, çünkü Mesih herkes için ölmüştür. Ancak sorumlu yaşa gelince Mesih'i kabul etmek ya da reddetmek kişiye bağlı olacaktır. İsa Mesih'in kurtarıcısı olduğunu reddedenlerin adları silinir, diğerlerininki kalacaktır. Ayrıca babanın ve gökteki meleklerin önünde bu isimler duyurulacaktır. Öyle inanıyorum ki bu oldukça sağlam bir yorum. Vahiy kitabının özel bir önemi var. Vahiy 13. bölüm 8. ayette, 17. bölüm 8. ayette, 20. bölüm 12 ila 15. ayetler arasında, 21. bölüm 27. ayette adları yaşam kitabında kayıtlı olanlarla olmayanlara ilişkin noktalar bulunmaktadır. 22. bölümde bu konuyu yeniden ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Bazıları vahiy 20. bölüm 12. ayetteki iki kitaptan birinin iman edenlere ilişkin değerinin de gerçeğe ilişkin olduğunu öne sürer. Bazı adların iman edenler kitabından silindiği, ancak gerçeğin kitabından silinmediğini düşünmektedirler bu kişiler. Bazı yazarlar da başlangıçta herkesin adının yaşam kitabında yazılı olup sonradan silinenlerin olduğunu iddia etmektedir. Kişinin kararsızlığı ya da Mesih'i reddetmesi ölüm sırasında adının silinmesine neden olacaktır. Her iki görüşünde iyi ve zor kabul edilir yönleri bulunmaktadır. İnancım şudur ki Sart'ta bulunanlar arasında kimse kurtuluşa kavuşamazdı. Ancak Rab orada da adları yaşam kitabından silinmemiş kişiler olduğunu söyler. Yani Sart'ta kurtulmuş kişiler vardı. Önemli olan kuzunun yaşam kitabında kayıtlı olup olmadığımızdır. Vahiy 3. bölüm 6. ayetti. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin der. Mesih'in topluluklarının Tanrı sözü ve kutsal ruh yoluyla Mesih'in verdiği mesajı işitmesi çok önemlidir ve bu gerekir. Vahiy 3. bölümde Mesih'in Filadelfya'daki topluluğuna mektup yer alır. Bence Filadelfya'daki topluluk 19. yüzyılın başından ikinci gelişe dek olan uyanış içindeki topluluğu temsil eder. Bu Tanrı sözüne sırtını dönmüş olan bir topluluktur. Bugün hem Protestan hem de Katolik ülkelerde binlerce insan Tanrı sözünü duymak istemekte ve bunun için uğraşmaktadır. Böyle bir dönem Filadelfya topluluğunda da bulunmaktaydı. Filadelfya bugün küçük ama güzel, varlıklı bir kasabadır ve Türkiye'mizde bulunmaktadır. Kıyıdan 200 kilometre kadar içeride güzel bir vadide kuruludur. Oldukça geniş bir vadidir ve Gediz Irmağı'nın kollarıyla sulanır. Şehir 4-5 tane tepenin üzerine kurulmuştu. Bugün oldukça yayılmış durumda, tipik bir Ege kasabasıdır. Filadelfya, Türkiye'deki bugünkü ismiyle Alaşehir, depremlerin sık görüldüğü bir bölgedir. Savaşlar ve depremler nedeniyle burada nüfus yüksek tutulmaktaydı. Doğudan gelen Timurlenk ve diğer komutanların orduları oradakilerin tümünü öldürdü. Bugün orijinal halktan burada kimse yoktur, ancak şehirde her zaman oturanlar oldu. Bu şehir Yunanistan'ın Anadolu'daki Lidya'daki bir uzantısı gibiydi. Ve Yunanlılar onlara kafir ya da barbar derdi. Hatta o günlerde Yunanlı olmayanların tümüne barbar denirdi. Orada önceleri Lidya dili konuşulurken elçilerin zamanına kadar Yunanca bu bölgeye hakim hale gelmiş ve tipik bir Yunan sömürgesi durumuna gelmişlerdi. Yunan kültürünün Asya ve Anadolu'da temsil edildiği en uç noktayı işte burası oluşturmaktaydı. Buraya küçük Atina diyenler de vardır. Aynı zamanda Efes, İzmir, Bergama gibi büyük şehirleri almaya gelen orduların pusuya düşürüldüğü bir yerdi burası. Ordular bulunur ve batıya ilerlemek isteyen düşman engellenirdi. Philadelphia, erozyonların sık görüldüğü bir yerdir ve toprak alüvyonlu, yani çamurlu, ancak oldukça verimli bir topraktır. Defne ağaçları ve akla gelebilecek her türlü çiçekle bezenmiştir bölge. Aynı zamanda şarapları ünlüdür. Tepeler bağlarla kaplıdır ve Bakus'un baş figürü olan basılı paralar burada bulunmaktadır. Şehir çoğunun sandığı gibi adını kutsal kitaptan almaz. Bergama kralı Evmenes'e kardeşi Attalos'un duyduğu sevgiden ismini almaktadır. Kardeşçe sevgi diye ifade edilebilir. İsa'dan sonra 17 yılında büyük bir deprem şehri tümüyle yıktı. Aynı depremde o bölgedeki Sart ve öteki şehirlerde yıkılmıştı. Zamanın imparatoru Tiberius şehirlerin yeniden yapılması için günümüz parasıyla 1 milyon doları bu bölgeye tahsis etti. Bu İzmir topluluğundan başka Rabbin suçlamada bulunmadığı tek topluluktur. Neden? Çünkü Tanrı sözüne yönelmiş bir topluluktur. Bu iki topluluğun olduğu yerlerin bugüne kadar varlıklarını sürdürmeleri ilginçtir. Bununla birlikte Philadelphia ile ilgili olarak size aktarmak istediğim bir başka ilginç özellik var. Birincisi, orada Hristiyanlığın 12. ve 13. yüzyıla dek etkili olduğunu gösteren Bizans kiliselerinin kalıntılarıdır. Bizans kilisesinin kalıntıları halen orada ise de göze çarpan, direkt birçoklarının inandığı ve rehberlerin anlattığı gibi 12. ayetteki direkt değildir. Oraya ilk gidişimden önce bir kitapta büyük bir amfiteyatronun resmini görmüştüm ve rehberden de beni oraya götürmesini istedim. Amfiteyatrosu yoktu ama küçük bir kafeterya artık oradaydı. Oradaki kişi bir amfiteyatronun bulunduğunu, ancak bir direği hariç tamamen yıkıldığını ifade etti. Ağaçların altında gizli duran bu direğin fotoğrafını çektim. Niçin bu amfiteyatro yıkılmıştı? Nedeni şudur. Yol üstünde olan bu kent yüzyıllar boyunca sürekli savaşlara maruz kalmış, defalarca da deprem görmüştür. Böylece oradaki eserler, yapıtlar yok olup gitti. Philadelphia Haçlı Seferleri sırasında Hristiyanlarla Arapların, daha sonra da Türklerle Yunanların savaştıkları yerlerden de biridir. Philadelphia topluluğu 13. yüzyılda da varlığını sürdürdü. Bu topluluk çevre bölgelere müjdeyi yayma potansiyeline sahipti ve bunu da yapmaktaydı. Tanrı sözüne geri dönüp öğretmeye başladığı için ben buna uyanış yaşamış topluluk derim. Bu kanımca bugün inanlılar topluluğunda gördüğümüz bir durumu da temsil etmektedir. Kutsal kitabın öğretilmesi kesinlikle yeni bir şey değil, ancak geçen yüzyıldan beri daha popüler haline geldi. Kutsal kitabı öğreten radyo programlarımızda tam böyle bir döneme denk geliyor. Vahiy 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle yazar. Philadelphia'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın. Philadelphia topluluğuna yaz diyor. Melek topluluğun önderi olan kişidir muhtemelen. Bu topluluklarda Rabbin kullandığı yöntem budur. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Rab bu sözlerde 1. bölümdeki büyük başkâhinden, yüceltilmiş Mesih'ten görünümler vermektedir. Burada kutsal olduğunu anımsatır. Doğumunda kutsaldı, ölümünde kutsaldı ve bugün bulunduğu yerde kutsaldır. Doğumunda melek Meryem'e seslenirken Luka 1. bölüm 35. ayette şöyle dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Ölümünde de kutsaldı. Elçilerin İşleri 2. bölüm 27. ayette Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin denir. O ölümünde ve dirilişinde de kutsaldı. Ne kadar harikadır. O bugün de tahtında kutsaldır. İbraniler 7. bölüm 26. ayette. Böyle bir başkâhinimiz kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz olması uygundur der. Gerçek olan Yuhanna 14. bölüm 6. ayette şöyle ifade edilir. Yol, yaşam ve gerçek benim der İsa Mesih. Gerçek, mükemmel, tam ve içten olandır. Musa gerçek ekmeği sunmamıştı. Gerçek ekmek Yuhanna 6. bölüm 32 ila 35. ayetlere göre İsa Mesih'tir. Davut'un anahtarına sahip olan diyor. Bu Vahiy 1. bölüm 18. ayetteki ölüm ve ölüler diyarının anahtarlarından farklıdır. Burada evrenin yöneticisi konuşur. Luka 1. bölüm 32 ve 33. ayetlerde o büyük olacak, kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek, o da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir der. Bin yıllık dönemde Davut'un tahtında oturacaktır ancak halen babasının sağında düşmanlarının ayaklarına serileceği zamanı beklemektedir. Matta 28. bölüm 18, 19 ve 20. ayetlerde şöyle der. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Vahiy 3. bölüm 8. ayette yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum, yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın der. Biz bu ayeti bazı dönemlerde programlarımızın tanıtımında kullanıyoruz. Bizim için özel bir anlamı var. Philadelphia topluluğu Tanrı sözüne bağlı bir topluluktu. O topluluğa bugün Protestan, Katolik ya da başka bir ad veremezdik. Dünyada Tanrı sözüne sadık kalan tüm toplulukları temsil etmektedir. Rab Philadelphia topluluğunu 7 noktada övmektedir. İlk olarak yaptıklarını biliyorum der. Rab İsa meyvelere, imanının yaşamındaki ürünlere bakar. Efesliler 2. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Eğer imanımız eyleme dönüşmüyorsa yanlış bir şey var demektir. Tanıdığımız pratik Yakup tam bir dua adamıydı ve şöyle der Yakup 2. bölüm 18. ayetti. Ama biri şöyle diyebilir, senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Calvin, eylemlerimizin yasaya değil imana dayandığını belirtip ekler. Kurtuluş yalnızca imanla olur, ancak kurtaran iman yalnız değildir. Kurtaran iman mutlaka eylemlere dönüşür. İkinci övüldükleri konu ise, işte senin önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Bu Rabbin sevincine açılan bir kapı olabileceği gibi kutsal kitap bilgisine açılan bir kapı da olabilir. Ben bunun kutsal kitap bilgisine açılan kapı olduğunu düşünmekteyim. Yani eğer o bir kapı açarsa bu Tanrı sözünü yaymak ve tanıklık etmek için açılan bir kapı olacaktır ve bizim oradan girmemizi ister. Üçüncü nokta, gücünün az olduğunu biliyorum diyor. Güç sözcüğünün Yunancası dinamistir. Dunamin'den gelir ve Türkçedeki dinamit sözcüğünün de kökü buradan gelmektedir. Orada birkaç kişiden oluşmuş, binaları ve programları olmayan sade bir imanlı grup vardı. Dördüncü nokta, yine de sözümü tuttun diyor. Kutsal kitabın Tanrı'dan gelmiş olduğundan kuşku duyulan bir dönemde bir topluluk onun Tanrı sözü olduğuna ve yetkisine inanmaktaydı. 20. yüzyılın liberal ilahiyatçılarından biri hiçbir entelektüelin kutsal kitabın Tanrı'dan esinlenmiş olduğuna inanmayacağını söyledi. Onun düşüncesi doğru olsaydı kendimizi inandığımız için akılsız hissedecektik. Bence bu kişi büyük bir yanılgı içindedir. Adımı inkar etmedindir bir başka övgü noktası. Mesih'in tanrılığının seminerler aracılığıyla reddedildiği bir dönemde onun tanrılığına ve günahlar için öldüğüne inanan bir grup imanlıya tanık olmaktayız. Filadelfya topluluğuna çeşitli adlar verildi. Müjdeci, hizmetkar, canlılık dolu bir topluluk bunlardan bazılarıdır ve hepsi doğrudur. Ben kutsal kitaba bağlı topluluk derdim. Rab İsa'nın vurguladığı şudur. Sözüme uydun ve adımı inkar etmedin. Kuşkuculuk ve imansızlığın yaygın olduğu bir dönemde Rab İsa sözüne sadık kalan topluluğu över. Bu topluluk Tanrı sözünü yayan ve bildiğimiz kadarıyla da 7 kilise içinde en uzun ömürlü olandır. 13. yüzyıla dek sürekli olarak varlığını sürdürdü. Daha sonra buraları Selçuklu Türklerinin eline geçti. Buradaki topluluk da yavaş yavaş eriyip kayboldu. Ayrıca Filadelfya topluluğu müjdeyi yayan bir topluluktu. Hristiyanlığın Hindistan'a dek o dönemlerde bile gidebilmiş olmasının bu topluluğun yolladığı kişilere bağlı olduğu düşünülmektedir. Vahiy 3. bölüm 9. ayette, "Bak, şeytanın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde, Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, gelip ayaklarına kapanacak, benim seni sevdiğimi anlayacaklar," diyor. İsrail'den geriye kalıp, iman etmekte olanlar o döneme kadar sinagogu terk etmişlerdi. Yasanın kutsallığa ve kurtuluşa götüreceğinden umutları kesildi. Sinagoga gitmeyi sürdürenler yanılgı içindeydi. Elçi Paulus, Romalılar 9. bölüm 6. ayette, "İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz," dedi. Onlar artık gerçek Yahudi değildiler. Ona göre gerçekten İsrailli olan Mesih'e iman edenlerdi. Bir yorumcuya göre eski kilise babalarından Ignatius, Hristiyanlığa geçen Yahudilerin bir zamanlar aşağıladıkları inancı duyurdukları bir yere göndermede bulunur. Bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun Yahudileri sömürgeler haline getirirken araç olarak kullandığını da unutmamalıyız. Burada da olduğu gibi yabancı bir yere bir grup Yahudi gönderirlerdi. O nedenle de bu bölgede bu kadar çok Yahudi vardı. "Gelip senin ayaklarına kapanacak ve benim seni sevdiğimi anlayacaklar," der. Burada Rab İsa Filadelfya topluluğunun düşmanlarına o topluluğu sevdiğini hissettireceğini söyler. Bu onun 6. övgüsüdür. Vahiy 3. bölüm 10. ayette, "Sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim," der. Ve 7. olarak bu son dönemde Mesih'in sözüne sabırlı, bağlı kalmalarından ötürü övülürler. Bu Mesih'in kendisine ait olanlar için gelişini sabırla beklemeyi ifade eder. 2. Selanikliler 3. bölüm 5. ayetteki gibi. Yaşadığımız yüzyılda şimdiye kadar olanların toplamından daha fazla gelecek olayları inceleyen bilim dalı olan eskatolojik öğretiler geliştirilmiştir. Son 50 yılda Mesih'in ikinci gelişine olan ilgi çok artmıştır. Liberaller bile ara sıra bundan söz etmeye başladı. "Sözüme uyarak sabırla dayandığın için," diyor Tanrı, "kendi sözünü reddeden bu dünyaya karşı halen sabretmektedir." Bu durum Nuh peygamberin zamanından farklı. Onlar Tanrı sözüne yazılı olarak sahip değildiler. Yalnız sözü kendilerine iletilen biri vardı. Ancak yine de Tanrı'nın yargısına uğradılar. Bugün biz Tanrı sözüne sahibiz. Dünyanın hemen hemen bütün otellerinde, özellikle Batı dünyasında bir kutsal kitabı bulabilmeniz mümkün. Asya, Avrupa ve Afrika'da Tanrı sözü yayılmakta. Filadelfya topluluğu da Tanrı sözüne inanan bir topluluktu. Vahiy 3. bölüm 10. ayette, "Sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim," der. Mesih'in topluluğuna son teşvik sözü onları sıkıntıdan esirgeyeceğidir. Topluluk dünyadan alınacaktır ve bu da onun umududur. 1. Selanikliler 4. bölüm 13. ayetten 18. ayete kadar. Titus 2. bölüm 13. ayette yine bu konu anlatılmaktadır. Bu vaat edenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alacak olan topluluktur. Topluluğun beklediği büyük sıkıntı ve yargı değil, Rabbin gelişidir. Deneme saati kesinlikle büyük sıkıntı ile ilgilidir. 4 ve 5. bölümlerde ön olaylara değindikten sonra esinleme 6. bölüm 19. bölümlerde büyük sıkıntıdan söz edilmektedir. Ona göre bu yeryüzündeki herkesin sığınacağı bir dönem olacaktır. Deneme saatinden ben de seni esirgeyeceğim, yani o onları yalnızca yeryüzüne gelecek büyük yargı ve yıkımdan değil, deneme saatinden de esirgeyecektir. Dolayısıyla tam bir esirgenme, korunma söz konusudur. Kendinizi zorlasanız da topluluğun sıkıntıdan geçeceğini söyleyemezsiniz. Kanımca Filadelfya topluluğunun dönemi imanlılar topluluğu göğe alına dek sürecektir. Birazdan göreceğimiz gibi Laodikya topluluğu Rabbin harika davetine rağmen bir kurum şeklindeki dünyadaki varlığını sürdürecektir. Laodikya topluluğundaki birçok kişi de Mesih'e dönecek ve diğerleriyle birlikte göğe alınacaktır. Ancak yoldan çıkan ve sıkıntıdan geçecek olan topluluk Laodikya topluluğu olacaktır. Burada aktarılan Mesih'in kendine ait olanları dünyadan almaya geleceği ve Filadelfya topluluğunun yeryüzüne gelecek sıkıntıya uğramayacağının vaadidir. Burada Dr. John Welward'ün İsa Mesih'in Açıklanışı adlı kitabından bir alıntıyı size aktarmak isterim. Şöyle der: eğer göğe alınış vahide belirtildiği gibi sıkıntı öncesi 1. yüzyılda olsaydı kurtulacaklarından emindiler. Tersine 7. bölüm 4. ayetteki İsrail'in mühürlenmiş 12 oymağı sıkıntıdan geçmektedir. Bu büyük sıkıntı olarak belirlenen sıkıntıdan önce topluluğun göğe alınacağını ima eder. Eğer topluluğun alınışı Mesih'in ikinci gelişi ve krallığını kurmasından önceki sıkıntının sonuna dek geciktirilecekseydi bu kurtuluş vaadi olanaksız görünürdü. Mesih topluluğa şöyle der: Vahiy 3. bölüm 11. ayet: tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Tez geliyorum diyor. Tez geliyorum sözü hemen olacak anlamına gelmez. Onların bilemeyeceği bir zamanda ani olarak geleceği anlamına gelir. Bu topluluğun umudu olan vaattir. Aslında topluluğun beklediği büyük sıkıntı dönemi değildir. Hiçbir yerde büyük sıkıntıya karşı belinizi kuşatıp yumruklarınızı sıkıp beklemeniz söylenmez. O şunu söyler: Titus 2. bölüm 13. ayet: bu arada mübarek umudunuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Filadelfya topluluğu uyanan, Tanrı sözüne geri dönen topluluğu temsil eder. Göğe alınacak olan da onun gerçek izleyicilerinin oluşturduğu topluluk olacaktır. Bugün bazı mezhep grupları dünyanın her yerinde boy göstermekte ve ilginç kuruluşlara üye olmaktadır. Bunu tam olarak anlayamıyorum ancak bu onların sorunu. Vahiy 3. bölüm 12. ayette: galip geleni Tanrımın tapınağında sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrımın adını, Tanrıma ait kentin, gökten Tanrımın yanından inen yeni Yeruşalim'in adını ve benim yeni adımı yazacağım der. Bugün Filadelfya'da iki tane direk var. Biri Bizans Kilisesi'ne ait ki bana göre burada sözü edilen o değildir. Diğeri de tepenin kenarında sedir ve defne ağaçları arasındadır. Yuhanna'nın zamanındaki şehirden geriye kalan yalnızca bu direkler. Galip geleni Tanrım'ın tapınağında bir direk yapacağım diyor. Buradaki kilise yıkılmış olmakla birlikte o direk kalmıştır. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrım'ın adını, Tanrım'a ait kentin yani gökten, Tanrı'nın yanından inen yeni Yeruşalim'in adını ve benim yeni adımı yazacağım. Bu imanlının cennetin bir vatandaşı olarak yeryüzünde ve Tanrı'nın evreninde her yere gidebilmesine olanak sağlayan pasaport ve vizedir. O oradan hiç ayrılmayacak ve Tanrı'nın pasaportu ile her yere gidebilecektir. Bu çelişkiliği gibi görünse de harika bir gerçeği oluşturmaktadır. Onun üzerine yeni adımı yazacağım. Bu onun adıdır. Yeni adı olan bizler değiliz. O'dur ve bu adı bize verecektir. Bu yeni ad onunla olan kişisel ilişkimiz olacaktır.